Ayrım 11, Dutlar Yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 129, İhanet. Karım hizmetçi, beyefendi geldi mi diye sordu. İçeride efendim, salonda. Telaşla girdi, şapkasını merdivende çıkarmıştı. Elinde boru gibi bükülmüş bir mecmua vardı. Karanlıkta mı oturuyorsun dedikten sonra elektriği yaktı, yüzü yorgun ve güzeldi. Gazeteyi bıraktım. Okumuyordum, dalmışım. Karım bir kaşını kaldırdı. Annemin selamı var dedi. Seni göresi gelmiş, hastalığını merak etti. İyileşti deseydin artık bir şeyim kalmadı. Rahat, çalışıyor böyle demeliydin. Teyzem de oradaydı. Aylardır uğramadığımız için bize küsmüş. Haklı vallahi. Karşıma oturdu. Teyzeme uğramalısın değil mi? Tabii. Bu kadar geç kalmayacaktım. Ne tuhaf, hemen akşam oluyor. Ben daha sonbahar havasına alışamadım. Dönüşte terziye uğradım. Madam pek yalancı. Prova hazır demişti. 2 saat bekledim. Canım sıkıldı. Bak modeli sana göstermek için getirdim. Mecmuayı açtı. Biraz eğilip bir döpiyes modeli üzerine parmağını koydu. İşte bu. Yalnız yakası daha başka türlü. Kollar böyle Japone değil. Etek de bundan daha kısa. Bilmem ki lacivert ipekli de bu kadar zengin görünecek mi? Açık renk bir şey almak istemiştim. Düşündüm ki artık sonbahar. Karımın sesi her zamanki gibi nazlı ve biraz şımarıktı. Bal gibi de tatlıydı. Yüzü o kadar güzeldi ki seyrederken büyük bir kalp huzuru duyuyordum. Mavi gözleri bir küçük kız çocuğu gibi her şeye hayran ve inanmış bakar. Sarı saçları, altın ışıltıları harikuladedir. Vücudu öyle mütenasip, öyle çevik ve hareketlidir ki her kımıldanışında cazibesi bir başka güzellik, bir dayanılmaz canlılık alır. Nermin terzisinden şikayete devam etti. Terzilerle uğraşmak ayrı bir dert. Beğendiğim modeli aynen yapmazlar. Kendiliklerinden bir şeyler ilave edip bir şeyler çıkarırlar. Benim de yüzüm tutmuyor. Model mecmuasının yapraklarını çevirdi. Gene şımarık bir çocuk gibi alt dudağını ısırdı. Şuna bak, klasik bir tayyör, dümdüz. Hele bu, tıpkı smoking gibi. Şazi Hanım haklı canım. Geçen gün Paris artık orijinalitesini kaybetti diyordu. Mevsimlik mantolardan hiçbir şey yok. Hep eski spor yakalar, çifter çifter godeler. Hiç sevmiyorum. Bunları şişmanlayan kadınlar için icat ediyorlar galiba. Kamile hanımefendi duymasın. Şişmanladığı için ölüp ölüp diriliyor. Haftada 2 defa masaj yaptırdığı halde karnı 9 aylık gebeymiş gibi şişiyor. Sabahları kahvaltıdan vazgeçmiş. Hamur işi, tereyağı, ekmek yasak. Gene öyleyken bu ay 350 gram almış. Bir an durdu, yüzüme baktı. Sende bir durgunluk var Sadık, gene başın mı ağrıyor? Hayır. İnşaat nasıl? Temelde çürük toprak çıkıyor demiştin. Sağlam toprağı bulduk çok şükür. Fazladan ev kadar kayalara rastladık. İnşaat iyi. Gazeteyi tekrar kaldırdım. Tabancamı çektim. Ondan sonrasını bilmiyorum. Bir de resim basmışlar. Bir tek hareketle bir anda bütün insanlardan uzaklaşmış bir adam resmi. Yüzü kupkuru. Elleri kabahatli kabahatli dizlerinde duruyor. Hasılı, budalalık. Budalalık olmayan budalalık ama bir taraftan da çaresiz. Duvardaki kitap raflarını gözlerimi kısarak bir müddet seyrettim. 2 aydır devam eden kabus arasında bazı kendimi bu kitaplara doğru attığım olmuştu. Demek onlara iltica etmek istemişim. Hepsini okuduğum kalabalık ve karmakarışık bir kitap sürüsü, benim için hiçbir gizlilikleri kalmadığından 4 senedir hakir gördüğüm sessiz dostlar yahut gürültücü düşmanlar. Öyle ya, bir gece gene uyku tutmadıydı. Buraya geçmiştim kitap okumak lazım geldiğine, başka çare kalmadığına %100 emindim. Bu bir dost ihtiyacıydı. Lakin raflara yaklaşmaya bir türlü cesaret edememiştim de. Açık bir düşmanlık hissi. Edebiyatçılar mühendislere maddi adam derler. Bu esas üzerine kurulmuş bir sürü göz yaşartıcı roman ve hikaye vardır. Bir söz isterse gayet saçma olsun, sık sık tekrarlanırsa insan tesirinde kalıyor. O geceki halimi ben bile mühendisliğime yaraştıramamıştım. Bir mühendis müteahhit bu kadar manasızlık eder mi dediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Kendimi denemek için raftan bir kitap aldım ama bunu gözümü kapatarak var kuvvetimi kullanıp bir suç işler gibi yapmış olacağım ki koltuğa oturuncaya kadar adına bakmadım. Hava dehşetli sıcak, kitap dehşetli ağırdı. Muhtevasıyla değil, maddi tarafıyla, yani cildi ve yaprakları ağır. Sonra adını görür görmez sahici bir dehşete kapıldım. Genç Werther'in ıstırapları. Neşredildiği devirde birçok delikanlının intiharına sebep olduğu söylenen hasta ve ahlaksız kitap. Şiirine ve safiyetine rağmen gayri tabi hislerle dolu münasebetsiz intihar hikayesi. Cehd ederek birkaç sayfasına göz gezdirdim. Almancası bile pek iyi bildiğim Almanca değil. Kitabı dolaptaki diğer ciltler arasından gözlerimi kapatarak aldığıma eminim. Şu halde evvelden beri onun üzerinde durmuşum. Farkına varmadan genç Werther'in macerasına kapılmışım. İyi ama benim aylardan beri kendi kendime evirip çevirdiğim öldürme ihtirasının intiharla bir alakası yok ki. Bilakis başkasını öldürmek ihtiyacı içindeyim. Kan dökülecek ki bu şey temizlensin. Bu ıstırap, hayır bu leke. Kitapların bir örnek ciltlenmiştir. Öyle olduğu halde gene gözüm genç Werther'in ıstıraplarına takılıyor. Şimdiye kadar cahil bir köy ağası dediğim, hiçbir lafına kulak asmadığım rahmetli ne kadar haklıymış. Çerkeş'in Viranova köyünden Yunus Ağa'nın duvardaki resmine canlıymış da beni ayıplayarak seyrediyormuş gibi hicapla baktım. Bu resim ölümünden 2 sene evvel çektirdiği bir vesika fotoğrafından büyütülmüştü. Biraz donuk, biraz bulanık. Gözleri hiç fark edilmiyor. Beyaz sakalı, buruşuk yanakları iyice rötuşlu. Sırtında cübbeye benzeyen paltosu, kravatsız köylü gömleği. Başında kalpakla külah arası bir uydurma serpuş. Hiç gülmezdi. Her zaman böyle somurturdu. Ama latifeyi de severdi. Gençliğinde biraz eşkıyalık etmiş, biraz tütün kaçakçılığı yapmış. Seferberlikle zaptiyeye yazılmış bir adam. Bir fakir köyün birinciye gelen zengini. Bunlar babamın sırası geldikçe tekrarladığı sözler. Erkek kısmına fazla düşünmek iyi değildir. Boynu şişer de satlıcan olup ölür. Baktın ki dolusu almıyor, boşu dolmuyor. Ya Allah diyerek silaha sarılırsın. Silah böyle sıralar için icat edilmiş. Bu dünyada bazı lekeler vardır. Ayvalık sabunuyla değil, kanla temizlenir. Sana 12 yaşındayken silah kullanmasını öğretmemin sebebi işte bu. İhanet, dipnot, 129. sayfadaki öykünün farklı bir yazımı olan bu öyküye de aynı başlık verilerek 2 öykü arka arkaya yerleştirilmiştir. Yayıncının notu. Karısı eve geldiği zaman Kadri gazete okuyordu. Ortalık neredeyse kararacaktı. Necla şapkasını merdivende çıkarmıştı, elektriği yaktı. Yorgun ve güzeldi. ''Karanlıkta okuyorsun'' dedi. Kadri yüzüne bakarak sordu. Karanlıkta mı? Sahi dalmışım. Işık ikisinin de yüzüne vuruyordu. Kadri çirkin bir adamdı. Necla bir kaşını hafifçe kaldırdı. Annemin selamı var. Seni göresi gelmiş. Hastalığını merak etmiş. İyi oldu deseydin. Artık bir şeyim kalmadı. Gazeteyi masanın üstüne bıraktı. Rahat çalışıyor böyle demeliydin.
Teyzem de oraya gelmişti. Bize uğramıyorsunuz diye darıldı.
Necla bir taraftan eldivenlerini çıkarıyordu.
Teyzeme uğramalısın.
Kadri iskemlesini arkaya doğru yaylandırdı. Olmadı Necla, bu akşam iyi değilsin. Yahut ben artık her şeyi biliyorum da bana bu hal iyi gelmiyor. Kadın öylece durdu. Doğrusu belki de budur. İyi değilsin, hayır. Şuraya oturun, oturun rica ederim. Yutkundu. Bugün öğleden sonra pastanenin balkonunda bir güzel delikanlı ile 4 saat oturdunuz. Rica ederim susun. Bana söyleyecek bir sözünüz kaldı mı? Oraya evvela siz gitmişsiniz. 2 kere saate baktığınızı söylediler.
Kim söyledi?
2 kere saate bakmışsınız.
Yalan.
1 kere de boyanızı tazelemişsiniz. Acele acele. Ne kederli bir şey. Bir pastahanenin balkonunda boya tazelemek. Sevimli bir delikanlıymış. Resim gibi güzel. Ama olsun, bunu sizden ummazdım. Bu itimat nereden gelmiş? Mağrur bir haliniz vardır. Gurur hiçbir işe yaramaz. Ama bir insanın bunca senelik arkadaşını aldatmamasına belki yardım eder. İstirham ederim, susun. Ben çirkin bir adam olduğumu biliyorum. Halbuki arkaya çekildikçe yüzünün yarısı gölgede kalmış, dudaklarını aralayan küçük gülümsemeyle ağzı ve çenesi son derece güzelleşmişti. Çirkin ve güzel olmak insanın elinde değildir. Ama çirkin bir adamla evlenmemek elimizdedir. Sana evlenme teklif ederken yüzüme maske taktığımı iddia edemezsin. O zaman, 10 sene evvel şüphesiz daha çirkindim. Kendime bu kadar güvenemezdim. Çekingen, acemi bir çirkin, iki misli çirkin olur. Neden kabul ettin? Hemen ağlama, o zaman bir hususiyetimi sevmiş olabilirsin desem, hiçbir şeyimi satmadım, kumar da oynamam. Neyim varsa gene üstümde duruyor. Kötülüklerim de çirkinliklerim de benimle beraber. Bir düğünde tanıştığımızı hatırlıyor musun? Güzel delikanlılar, parıl parıl üniformalarıyla genç zabitler çoktu. Yani su bulunmayan yerde teyemmüm caizdir diyemezsin. Sabret, deminden beri seni beklerken lakırdıyı bu kadar uzatacağımı ben de zannetmiyordum. Konuşmasını beceremem. Bazı kadın muharrirler romanlarında benim gibi mühendisler hakkında maddi adam kadının ruhunu anlamaz, ona muhtaç olduğu şiiri veremez falan diye bir takım şeyler, hakikatler, güldü, yazıyorlar. Şimdi ilk defa bir roman kahramanı gibi olmanın lezzetini tadıyorum. İkimiz de kahramanız. Ne kadar basit olursa olsun demek her insanın içinde bir roman kahramanı saklanıyor. Meselenin henüz vahim olmadığını biliyorum. Kendimi zapt etmemin sebebi budur. Fakat siz evli bir kadın için işin en zor tarafını muvaffakiyetle geçtiniz. Öğlenden sonra bir otomobile binip bir pastahaneye gitmek, orada saate bakarak, boya tazeleyerek bir güzel erkeği beklemek, onunla 4 saat kadar konuşmak. Alçak sesle, hiç gülmeden, emniyetli bir ciddiyetle. Başlangıç daima ciddi olur zannederim. Orta yerde dalgın bir neşe, adeta sarhoşluk gelir. Birisini aldatmanın kurnaz zevki. Sonra hırçınlıklar, usanma, pis şey. Bugün neler konuşabileceğinizi çok düşündüm. Benden bahsedilmemiştir. Elini masaya hafifçe vurdu. Eminim, vakit geçtikçe eve geç kaldım dedin mi? Rica ederim, şimdi niye ağladığınızı anlayamıyorum. Hülasa etmeliyim. Bir adım attınız, müthiş bir adım. Evli bir kadın için en cesur, affedin, en hayasız bir adım. Eve gizli bir saadetle bu kadar yorgun gelince anneden teyzeden havadisler vermek, bir yabancının yanında soyunmaktan daha müşküldür. Artık geri dönmeyi siz de kibrinize yediremezsiniz. Kendi başına işler yapmaya kalkan birisinde bu kadarcık inat olmalıdır. Yarın gene öğleden sonra yola çıkarsınız, onunla görüşürsünüz. Size bir avukat tutar, derhal boşanma davası açarsınız. Sebebi ruhi imtizaçsızlık. Mühendis olduğumdan, güldü. Buna herkes inanır. Velhasıl kanun da buna benzer bir sebep elbette vardır. Bunu avukatlar bilir. Dava nihayetleninceye kadar umumi yerlerde beraber görünmemeye, benim hatırım için katlanacağınızı ümit ederim. Kendinizi iyi kollayın. Her malın 2 değeri olur. Birisi mübadele değeri, öteki kullanış değeri. O zat meseleyi benimle halletmeyi düşünmediğine göre sizde bir mübadele değeri olduğunu kabul etmiyor demektir. Geriye ötekisi, yani kullanış kıymetiniz kalmıştır. Bunda eskimek tehlikesi çoktur. İdareli davranmanız menfaatiniz icabıdır. Kadri gazetenin kenarına bazı çizgiler çizerek bunların düzgün olup olmadıklarını anlamak için arada sırada kağıdı çeviriyor ve Cevat'ın ismini yazmamak için kendisini zorluyordu. Karısını dinledi, nihayet içini çekti. Anlıyorum Necla, beni göründüğümden daha budala zannetmekte belki haklısınız. Bu işten vazgeçeceğinizi şimdi samimi olarak zannediyorsunuz, pişman oldunuz. Pişman olmak enerjimizin tükendiği sıralara rastlar. Yorgunsunuz. Adeta sizi pusuya düşürdüm. Buna mahcubum. Halbuki hesapta başından beri yanıldınız. Elde bir vardı, unuttunuz. Artık geri dönmek sizce imkansız olduğu halde, madem ki bir kere daha tecrübe etmeyi teklif ediyorsunuz. Elini kaldırdı. Yani, pardon,
Elbette siz böyle bir şey açıkça söylemiş değilsiniz. Kısacası ben bu pazarlığa da razıyım. Ölmüş de olsa sizden bir oğlum oldu. Nihayet oğlumun anasıydınız. Onu dünyaya getirirken azap çektiniz, emzirdiniz. 10 sene dosttuk. İkinize karşı da bir takım vazifelerim hala vardır. Şimdi iyi dinle. Tecrübeli bir adam, bir kere ihanet eden hep ihanet edecektir demiş. Sen de bu kaideye uyacaksın. Seni öldüreceğim.
Öldür.
Pekala, demek mutlaka benim elimde ölmek istiyorsun. Halbuki ben kabil olursa, güldü, bahtiyar yaşamanı dilemiştim. İlle benim elimde öleceksin demek. Masaya doğru eğildi, alnına aydınlık vurmuştu, gözleri kurnaz ve gaddardı. Demek benden korkmuyorsun. Pekala, artık ağlamayın. Bak kim olduğunu sormuyorum bile, ne lüzumu var? Ellerini pis bir şey tutmuş gibi birbirine sürdü. Haydi karnım aç, inşaatta işler çetinleşti. Temelde büyük kayalar ve yumuşak toprak çıkıyor, berbat. Karar günü ağır ceza mahkemesinin salonu ağzına kadar dinleyicilerle doluydu. Şık erkekler, mektep talebeleri, siyah cübbeleriyle sakin ve kanıksamış avukatlar. Mühendis Kadri Karaman lacivert bir kostüm giymişti, saçları parıl parıldı. Salonda toz ve esans kokuyordu. İki süngülü jandarma, hiç de heybetli değiller, ihtiyar mübaşir, dişsiz ağzıyla bir ihtiyar dul kadın gibi mahcup mahcup gülerek Kadri Bey'e affetmiş bakışlarla bakıyor. Müzakere odasının kapısı açıldı, katil ve avukatı ayağa kalktılar, hakimler yerlerine geçtiler. Müddei umumi muavini cübbesinin kollarını katladı, zabıt katibi öksürdü, kararı okumaya başladı. İcabı düşünüldü. İstanbul'un Şişli semtinde Halaskar Gazi Caddesi'nde 441 numarada oturan karısı Necla'yı tabanca ile öldürmekten suçlu olup 14.3.1937 gününden beri mevkuf, aynı evde sakin 310 doğumlu mühendis Kadri hakkında yüzüne karşı yapılan açık duruşma sonunda. Suçlu Kadri vaka gününe kadar emsaline numune olacak derecede ahenkli bir aile hayatı geçirmekteyken 10 seneden beri karısı bulunan Necla'yı 14.3.1937 tarihine rastlayan günde arkadaşı Cevat'ın evinde rastlayarak öldürdüğü, suçlunun evde karısını bulamayınca annesine gittiğini zannettiğini, oraya uğradığını, orada da olmadığını anlayınca can sıkıntısını gidermek için arkadaşı Cevat'ın Beyoğlu'nda sıra Selviler'deki apartman dairesine gittiğini, Cevat kendisini görünce fırlayıp kaçtığını, bundan bir şey anlamayan Kadri kapıda dururken evin içinde Cevat neredesin diye bir kadın sesi işittiğini ve bu sesin karısının sesi olduğunu müphem surette tanıdığını, derhal yatak odasına koştuğunu, orada karısı Necla'yı çıplak bir halde yatakta yatar gördüğünü, kadının korkuyla sıçrayarak karyolanın altına kaçtığını, bir şey söylemeden ne yaptığını bilmez bir halde her zaman yanında gezdirdiği küçük çaplı bir Browning tabancasıyla bir kere ateş ederek öldürdüğünü. Zabıt katibi öteki sayfelerde kararın arkasını bulmak için biraz sustu. Kadri ayakta dikkatle onun ellerine bakıyordu. Halbuki o gün bir şey söylemişti. Odaya girince inşaattaki ustalara seslenir gibi "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti. Karısı karyolanın altında, dizlerinden birisinin temas ettiğini Kadri şimdi iyice hatırlıyordu. Necla yalvarmamıştı, gözleri alabildiğine açık, tam alnının ortasına yavaşça, sanki birisini uyandırmaktan korkuyor gibi sıkmıştı. Zabıt katibi tekrar okuyordu. Söylemiş gibi vakaya uygun ifadesine ve yeminli olarak dinlenen şahitlerden maktule Necla'nın anası Saadettin kızı Emine Müjgan vaka günü damadının öğleden sonra evine geldiğini, başının ağrıdığını, karısının evde olmadığını, burada bulacağını zannettiğini söylediğini, dalgın ve şüpheli bir halini görmediğini, o sabah Kadri'nin her zamanki gibi inşaat yerine vazifesi başına geldiğini, ne o gün ne de o günden evvel kendisine hiçbir fevkaladelik, dalgınlık görmediğini, gülüşüp konuştuklarını, öğlenden sonra başı ağrıdığından evine gittiğini, akşam üzeri vakayı duyduğunu, Diğer şahit ressam Cemil, Cevat'la mühendis Kadri'nin eskiden beri tanıştıklarını, vakadan bir hafta evvel kendi evindeki bir ziyafette beraber bulunduklarını, aralarında hiçbir soğukluk mevcut olmadığını, bilakis eskisi kadar samimi görüştüklerini, maktul Cevat'ın apartman kapıcısı Sivaslı Hüseyin oğlu Durmuş, suçlu Kadri'yi tanıdığını, önce de Cevat'ın evine gidip geldiğini, son zamanlarda karısının yalnız gelmeye başladığını, o gün Kadri Bey'in geldiğinde yüzü asık olmadığını, bir şeyden şüphelenmediğini, maktul Cevat'ın hizmetçisi yani kızı Eleni, 4 aydan beri Kadri'nin karısı Necla'nın evlerine misafir gelerek efendisiyle yatak odasına kapandıklarını, o gün Kadri Bey gelince bir felaket çıkacağını anlayarak bağırdığını, Kadri Bey'in bir şeyden şüphelendiğini zannetmediğini, efendisi kendisine kim o Eleni ne var diye seslenince Kadri Bey'in odaya doğru yürüdüğünü, kendisinin bir felaket çıkacağını anlayarak şaşırıp kulaklarını tıkadığını ve maktuller hakkında 14.3.1937 tarihli otopsi raporu ve 17.3.1937 tarihli ve 80 sayılı doktor raporu ve 22.3.1937 tarihli adli tıp işleri kimyahane müdürlüğü tarafından verilen 565 numaralı raporda maktullerin o gün cinayetten evvel münasebet-i cinsiyede bulundukları yazılı olması, 14.3.1937 tarihli 3 kıta zabıt ve keşif varakası, hazırlık ve ilk tahkikat ve duruşma zabıtnamesi mündericatı gibi kat'i ve kanuni delillerle suçlunun bu fiili elinde olmayan gayet ağır bir tahrik altında işlediği ve hadisede tasmim ve tasavvur gibi kasti cürmü bulunmadığı anlaşılmış olduğundan maktul Cevat'ın el yazısıyla yazıp suçlu Kadri'ye gönderdiği, vakadan 2 gün evvelki tarihi taşıyan tezkerede hastalandığı yazılı olmasına göre suçlunun ifadesinin hakikate uygun olduğuna, bu surette nikahlı karısını bir yabancı erkekle aynı yatakta gören bir kocanın içine düşeceği hiddet ve asabiyet haleti ruhiyesiyle bu fiili elinde olmayan mücbir sebeplerle işlediği ve şahitlerin ifadeleri suçlunun vaka gününe kadar karısından bir an bile şüphelenmediği meselde tasmin bulunmadığını meydana koyduğundan, zabıt katibi avukatlardan başka kimsenin dikkat etmediği bir takım madde numaraları okudu. Maddeleri mucibince 14 ay ağır hapis cezasına ve 6.000 kuruş mahkeme masarifinin, 750 kuruş keşif harcının suçlu Kadri'den ayrıca tahsiline ve talep gibi kabili temyiz olmak üzere 17.6.938 tarihinde karar verilerek Cumhuriyet Müdde-i Umumisi 1675 Hüseyin Sadık Çadır ve zabıt katibi Ahmet Yazar hazır olduğu halde suçlu Kadri'nin yüzüne karşı usulen ve açıkça okunarak anlaşıldı. Reis öksürdü. Mahkeme sizi 14 aya mahkum ediyor. Bu kadar zamandır mevkuf bulunuyorsunuz. Haydi gidin, serbest bırakılacaksınız.
Teşekkür ederim.
Avukatı koşup elini sıktı. Namusunuzu temizlediniz dostum. Mahkeme iyi karar verdi, doğru bir karar.
Teşekkür ederim.
14 aydır devam eden mücadele bitmişti. Kadri büyük bir yorgunluk ve boşluk hissediyordu. En fenası namusunu temizlediğine kani değildi. Dostları elini hararetle sıktılar. Bu raporlar, bu şahitler, tevkifhanedeki adamlar. Son derece ihtiyarlayıp ihtiyarlamadığını anlamak için elini çenesine götürmek istedi. Sanki yanaklarında vıcık vıcık bir şey vardı. Cesaret edemedi. Kendi kendine biz de hesapta yanıldık dedi. Biz de elde biri unuttuk. Ben onlara bir şey yapamadım. Onlar benden intikam aldılar. Koridorda ihtiyar mübaşir avaz avaz suçluları adalet huzuruna çağırıyordu. Sayfa 143.